Herkese merhaba. Kimimizin lanet okuduğu, kimimizin ise keşfetmeye doyamadığı matematiğin bugünlere geliş serüvenini ve hangi matematikçilerin nasıl katkı yaptığını anlattığımız Send adlı podcast'in ikinci sezonu olan Matematik Hikayelerini dinliyorsunuz. Ben İsmail Kara, çeyrek asırdır matematik öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Bu bölümde üniversite yıllarında soyut cebir dersinde ilk defa adını duyduğum Abel'den bahsedeceğim. Fen Fakültesi Matematik bölümü çok mezun veren bir bölüm değildir. 4 senede bitiren genelde az olur. Soyut cebir dersinde hocamız sınıfın en arkasında oturan dersi alttan alan birkaç kişiye bakıp "Adam 8 senede matematikçilerin prensi olmuş, siz 8 yılda ne oldunuz?" dediğini dün gibi hatırlarım. İskandinavya'dan çıkmış en parlak matematikçilerden biri olan Abel'in yaşam öyküsü sık sık dile getirilmiştir. Bu yaşam öyküsü bir melodramın tüm unsurlarını barındırır gibidir. Bencil akademisyenler onun başyapıtını sahiplenirken, beş parasız Abel çocukluk aşkının kollarında veremden ölür ve aşırı derecede ihtiyaç duyduğu göreve kabul edildiğinin haberi geç ulaşır. Öykü yeterince trajiktir. Ailesinin ikinci çocuğu olan Abel, 5 Ağustos 1802'de dünyaya geldi. Babası siyasi başarısızlıktan sonra kendini alkole verdi ve alkolik oldu. Abel 13 yaşından itibaren Oslo'da katedral okuluna gitti. Okulun iyi öğretmenleri başka okullara gidince okulun ilk başlarında olan entelektüel heyecanı kısa sürede söndü. Daha sonra yeni matematik öğretmeni Holmboe'nun etkisiyle ünlü matematikçilerin çalışmalarını incelemeye başladı. 20'li yaşlarındayken eliptik integrallerle ilgilenmeye başladı ve eliptik integrallerin ters fonksiyonlarının yani eliptik fonksiyonların ilginç özelliklere sahip olduklarını fark etti. 2 yıl içinde buna ilişkin bir kuram geliştirdi. Abel orta boylu, ince yapılı biriydi. Kimi zamanlar şen şakrak, kimi zamanlarsa kederli olurdu. Bu tarz ruh hali değişimleri manik depresif eğilimlere işaret eder. Babası 1820'de öldüğünde annesi büyük bir borç yükü altına girdi. Bununla başa çıkamayan annesi de alkolik oldu. Bilimci ve kaşif Christopher Hansten'in karısı bu zor yıllarında onu üniversiteye göndermeyi başardı. Üniversitede bazı profesörler ona mali olarak destek oldu. Üniversitede ileri düzey matematik dersleri yoktu ama o kendi başına en önemli yapıtların üzerinden geçerek kendi yolunda ilerledi. Bu dönemlerde biri integral denklemlerine ilişkin öncü bir çalışma olan iki araştırma makalesi yazdı. 1823'te üniversitedeki profesörlerinin sağladığı bursla Danimarkalı matematikçilerle tanışmak üzere 21 yaşındayken Kopenhag'a gitti. Burada Kristin Kemp ile tanıştı ve nişanlandı. Norveç'e geri dönmesi sonrasında üniversite onu çalışmalarını sürdürmesi için Paris'e gönderilmesi gerektiğine karar verdi. Yol arkadaşları Berlin'e gideceği anlaşılınca Abel de onlara katılmaya karar verdi. Mali açıdan kötü bir plan olmasına rağmen daha sonra koruyucusu olacak büyük August Leopold Krelle ile temasa geçecekti. Krelle, Prusya'daki demir yollarının inşaatı gibi kimi büyük kamu işlerini yönetmiş, başarılı bir inşaat mühendisiydi. Krelle dost canlısı, hoş sohbet bir insandı. Abel onunla Ocak 1826'da tanışmasının ardından eski öğretmeni Holmboe'ya şöyle yazdı. Onun ne kadar iyi bir insan olduğuna inanamazsınız. Diğer dostlarımla olduğu gibi onunla da iyi ilişki içindeyim. Krelle'nin teşvikiyle Abel Journal dergisinde düzenli yayınlar yaptı. Abel Akademi Royal de Science'a sunulmak üzere başyapıtı olarak nitelendirdiği aşkın fonksiyonlara ilişkin bir inceleme yapmıştı. Makale akademiye Ekim 1826'nın sonlarında sunuldu. Cauchy kıdemli olmak üzere Legendre ile birlikte hakem olarak tayin edilmişlerdi. Abel büyük bir umutla raporun çıkmasını beklese de bu gerçekleşmedi. O zamana kadar Abel önde gelen çok sayıda Fransız bilimciyle tanışmıştı. Eski kuşak matematikçiler arasında yalnızca Legendre ona sıcak davrandı. Çok geçmeden Abel hastalandı. Belli ki bu yaşamına mal olacak veremin ilk işaretiydi. Mayıs 1827'de Oslo'ya döndüğünde uygun iş olasılığı olmadığı gibi çok miktarda borç altına girdiğini gördü. Özel dersler vererek güçlükle geçiniyordu. Bu sıralarda kuramları da Fransa ve Almanya'da ilgi çekmeye başladı. Akademi Royal de Science İsveç ve Norveç kralına yazarak Abel'in sıra dışı yeteneğinin olduğunu, takdir edilmesi talebinde bulundu. Abel bundan haberdar değildi ve zaten mektup herhangi bir sonuç doğurmadı. 1826'da akademiye teslim ettiği incelemeye gelince Abel artık bu incelemenin kaybolmuş olduğundan korkuyordu. İncelemenin bir özetini Journal'da yayınlaması için Crelli'ye gönderdi. Çok kısa bir süre sonra yaşadığı bir kanama sonrasında Abel'e verem teşhisi konuldu. 6 Nisan 1829'da henüz 26 yaşındayken yaşama veda etti. 2 gün sonra Crelli'den Berlin'deki Eğitim Bakanlığı'nın bir iş teklifi mektubu geldi ama artık çok geçti. Öldükten sonra anlaşılma olgusunun bu denli tez gerçekleştiği bir daha görülmedi. Crelli Journal'da yazdığı kapsamlı anma yazısında şöyle diyordu. Abel'in tüm çalışmaları yazarın gençliği göz önüne alınmasa dahi alışılmadık ve kimi zaman şaşırtıcı bir yaratıcılık etkisi ve düşünce gücü taşır. Karşısına çıkan engelleri problemin köklerine kadar inerek karşı konulmaz bir güçle delip geçme becerisine sahipti. Abel'e duyulan saygının tek nedeni onun sahip olduğu büyük yetenek değildi. Kişiliğinin saflığı ve soyluluğuyla ayrıca kendini zekasının olağanüstülüğü kadar saydırmasına neden olan az rastlanır mütevazılığıyla diğerlerinden ayrıldı. Abel'in yazgısında belki de her durumda erken bir ölüm vardı. Norveçli yetkililer daha yapıcı olmadıkları gerekçesiyle suçlanırken benzer bir durumda incelemeye karşı tutumu nedeniyle Koşe için geçerlidir. En nihayetinde eserin metni Floransa'da ortaya çıktı. Anlaşılan Sophie German yaşam öyküsünde karşımıza çıkan sahtekar Libri metni akademiden alarak buraya getirmişti. Abel Norveç'te ulusal bir kahramandır. Doğumunun 100. yılı geniş kapsamlı olarak kutlandı ve anısına çeşitli anıtlar dikildi. Abel Bahçesi adı verilen Kraliyet Sarayı'nın bahçesinde bulunan büyüleyici bir anıt Oslo'da görülmesi gerekenlerin başında yer alır. Norveç Kralı tarafından her yıl bir ya da daha fazla matematikçiye uluslararası bir ödül verilir. Ödül adını Abel'den almıştır. Çoğu zaman matematikçilerin Nobel'i olarak anılan Abel ödülü matematik alanındaki en prestijli ödüllerden biridir. Kazananlara 6 milyon kron yani yaklaşık 1 milyon Amerikan doları para ödülü verilmektedir. Her yıl Abel ödülünü kazanan kişi 5 matematikçiden oluşan uluslararası bir komite tarafından belirlenmekte ve daha sonra Norveç Bilim ve Edebiyat Akademisi tarafından duyurulmaktadır. Ödülün veriliş amacı matematiğin özellikle gençler arasında yaygınlaşması ve prestij kazanmasıdır. Ödül yönetim bunun yanında Norveç Matematik Topluluğu tarafından organize edilen Abel Sempozyumunu başlatmıştır. Bunun yanı sıra her 5 yılda bir yayınlanacak kitaplarla Abel ödülü sahipleri ve çalışmaları anlatılmaktadır. Abel yaşadığı dönemde hak ettiği değeri görmese de günümüzde matematiğin mihenk taşı kabul edilmektedir. Matematik hikayelerinin bugünkü bölümünü dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bir sonraki bölümde görüşürüz. Bana ismailkareiletisim@gmail.com adresine ulaşabilir ya da beni Facebook, Twitter ya da Instagram'dan takip edebilirsiniz.